Ayrım 23. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 196. Bakın, o zamanlar tıp biliminin diyabete karşı elinden hiç ama hiçbir şey gelmiyordu. Hastalara inanılmaz diyetler verilerek gerçek anlamda işkence ediliyor, ağzına attığı her lokmanın hesabı tutuluyor, içtiği her sıvı tartılıyor ve böylece doktorlar olarak bunların arasında ben de vardım. Yaşam süresini 2 ya da 3 yıl uzatmayı umuyorduk. Bu yemek içmek dünyasında kişiyi aç bırakarak yavaş yavaş ölüme göndermekten başka bir anlam taşımıyordu. O zamanlar henüz toy bir tıp öğrencisi olarak benim nasıl bir uzmandan diğerine koştuğumu, bir çare bulmak umuduyla kitapları, raporları karıştırdığımı düşünebilirsiniz sanırım. Ancak nereye başvurduysam aldığım yanıt hep aynıydı: iyileşmez. O günden bu yana bu sözcükten nefret ederim. Çünkü bu sözcükle benim için yeryüzünde her şeyden daha değerli olan insanın hastalığı karşısında çaresizliği tanımış, onun günden güne sahipsiz, aç bir hayvan gibi zavallı bir halde ölüme gidişini izlemek zorunda kalmıştım. Ve babamı mezuniyetimden 3 ay önce kaybettim. Bakın, iyi dinleyin. Birkaç gün önce tıp mensupları için verilen bir konferansta ilk biyokimya profesörlerimizden biri, Amerika ve bazı başka ülkelerin laboratuvarlarında yapılan araştırmalarda pankreas salgısını karşılayacak bir enzimin deneme aşamasında olduğunu ve 10-15 yıl içinde diyabetin tedavisi olanaklı hastalıklar grubuna gireceğinden söz etti. Bunun beni nasıl heyecanlandırdığını anlarsınız sanırım. Eğer o zamanlarda bu tür bir enzimden birkaç yüz gram olsaydı, deneme aşamasında bile olsa, yeryüzündeki en sevdiğim insan acı çekmez, ölmezdi. Ya da hiç değilse bizler onu iyileştirme, kurtarma umudunu taşıyabilirdik. O günlerde iyileşmez sözcüğünün beni nasıl delirttiğini anlıyorsunuz sanırım. Gece gündüz bir maddenin, bir ilacın bulunmasını, bulunabileceğini hayal etmiş, hatta bunu benim başarabileceğimi bile ummuştum. Üniversiteye devam ettiğim yıllarda bizlere özellikle iyileşmez olarak öğretilen frengi hastalığının da sonradan çaresi bulundu. Tabii Nietzsche, Schumann, Schubert ve daha adını sayamadığım sayısız kurbandan sonra. Dolayısıyla bu kişilerin hiçbiri iyileşmeyen bir hastalık nedeniyle ölmediler. O dönemde henüz iyileştirilemez olan bir hastalık yüzünden öldüler. Ya da şöyle de diyebiliriz, her iki anlamda da erken öldüler. Biz doktorlar her gün yeni, mucize sayılacak, dün olanaksız olan çözümlerle karşılaşıyoruz. Bundan dolayı başkalarının omuz silkip gittikleri bir hastayla karşılaştığım zaman yarın, öbür gün ya da sonraki bir gün bulunacak bir ilacı bilmediğim için öfkeleniyor, çileden çıkıyor, heyecanlanıyorum. Tabii umudumu da hiç kaybetmiyorum. Belki son anda o ilacı bulabilirim veya bir başkası bulur, haber alıp hastayı kurtarabilirim diye olaya dört elle sarılıyorum. Her şey olası, en olanaksız görülen bile. Bugün tıp biliminin önünde kapalı duran kapılar yarın birden açılıp daha birçok yeni kapının daha açılabilmesini sağlıyor. Yöntemlerimizin yetersiz kaldığı noktada yeni yöntemler geliştirmek zorundayız. Bilimin yetersiz kaldığı noktada mucizelere de inanmak gerekebilir. İnanın, tıpta günümüzde gerçekten mucize denilebilecek birçok olayla karşılaşıyoruz. Mantığa ve deneyimlere tamamen ters düşen, açık seçik görülür türde mucizeler bunlar. Hatta bazen bunların ortaya çıkmasını bile sağlayabiliriz. Eğer sonuçta iyileşme sağlayacağıma, ona yardım edebileceğime inanmasam, bu küçük kıza ve kendime bu kadar işkence eder miydim sanıyorsunuz? Zor ilerleme kaydedilen bir vaka. Bunu kabul ediyorum. Yıllardır bir türlü istediğim ilerlemeyi sağlayamadım. Hastalık inatla tedaviye karşı koyuyor. Ancak yine de umudumu yitirmedim. Vazgeçmeyeceğim. Anlatılanları heyecan içinde dinledim. Söylediklerini tam anlamıyla anlamıştım. Ancak farkında olmadan ihtiyar adamın korkuları, ısrarcılığı bana da geçmişti. Daha çok, daha kesin bir şeyler öğrenmek istiyordum. Yeniden ısrarlı bir şekilde sordum. Öyleyse iyileşebileceğini düşünüyorsunuz. Yani belirgin bir iyileşme sağladınız. Hastalık tedaviye cevap verdi, değil mi? Doktor Kondor suskun kalmayı yeğledi. Israrım canını sıkmış olmalıydı. Kısa bacaklarıyla attığı adımlar giderek hızlandı. İyileşme sağladığımı nasıl söyleyebilirsiniz? Hastalığın seyrini mi izlediniz? Hem bu konuda ne biliyorsunuz ki? Hastayı şunun şurasında birkaç haftadır tanıyorsunuz. Bense tam 5 yıldır üzerinde uğraşıyorum. Birden durdu. Şunu bilmelisiniz ki, ilk ve son defa söylüyorum. İlerleme kaydettiğim filan yok. Elle tutulur, gözle görülür, bir tek sonuç bile almış değilim. Sorun da bu. Tek yaptığım bir kırık çıkıkçı gibi ne sonuç getireceğini bilmeden denemek, çeşitli tedaviler uygulamak amaçsızca. Şu ana kadar hiçbir şey elde edemedim. Öfkesi ürkütücüydü. Doktorluk onurunu yaralamış olmalıydım. Bu düşünce içinde onu yeniden sakinleştirmeye çalıştım. Ama Herr von Kekesfalva elektroterapinin Edith'i çok rahatlattığını ve iğnelerden... Doktor Kondor yeniden ani bir harekette durup sözümü yarıda kesti. Saçmalık. Tamamen saçmalık. İhtiyar bunağın sözlerinden etkilenmeyin. Elektroterapilerle ve bu türden fizik tedavilerle böylesi bir felcin açılabileceğine gerçekten inanabiliyor musunuz? Biz doktorların eskiden beri süregelen taktiklerini bilmiyor musunuz? Ne yapacağımızı bilemiyorsak genellikle zaman kazanmaya çalışır, hastayı çaresizliğimizi fark etmemesi için boş tedavilerle oyalamaya çalışırız. Şansımıza hastanın bünyesi de çoğu zaman bize yardımcı olur, hatta suç ortağımız olur. Tabii ki hasta kendini daha iyi hisseder. Yapılan her işlem, ister limon yiyin, ister süt için, ister soğuk suya girin, ister sıcak banyo alın, organizmada belirli bir değişime yol açarak hastaya bir canlılık kazandırır ki bu her zaman iyimser olan hastalar tarafından genellikle iyileşme olarak nitelendirilir. Bu tür bir kendini kendini kandırmalar en iyi yardımcımızdır. Hatta doktorların en büyük tedavi numaralarının çoğu da bunlardır diyebilirim. Ancak bunun da bir sınırı var. Yeni uygulamanın çekiciliği kaybolur kaybolmaz reaksiyon başlar. Bu durumda hemen tedaviyi değiştirmenin yeni bir tedavi uyguluyormuş gibi yapmanın zamanı gelmiş demektir. İyileşmez gibi görünen durumlarda gerçekten yardımcı olabilecek bir yöntem bulana kadar bu deneme yanılma yöntemleri, göz boyamalar, çaresiz olarak başvurduğumuz tedavi şekilleridir. Lütfen, lütfen beni teselliye kalkışmayın. Edit'te yapmak, ulaşmak istediğim ne kadar azını başarabildiğimi, nedenli çaresiz kaldığımı kimse benden iyi bilemez. Şimdiye kadar denediklerimden hiçbiri ne elektroterapiler ne masajlar, kelimenin tam anlamıyla ayaklarının biraz olsun çözülmesinde etkili olabildi. Kondor kendi kendine öylesine kızıyordu ki ister istemez onu kendi vicdanına karşı savunma gereksinimi duydum. Üstelik bir ses tonuyla konuşmaya çalıştım. Ama o aletler protezlerle yürüyebildiğini gördüm. Kondor artık konuşmayı bırakmış, doğrudan bana öylesine bir öfke ve şiddetle bağırıyordu ki bu geç saatte bomboş sokakta yürüyüş yapan iki kişi merakla başını çevirip bizi süzdü. Saçma. Size daha önce de söyledim. Saçmalık bu. Bu ortopedik araçlar yalnızca bir oyalama gereci. Ama benim için, onun için değil. Bu aletlerle oyalanıyor, zaman geçiriyor. Hepsi bu. Aslında onlar çocuk için değil. Benim için gerekliydi. Çünkü Kekesfalva'nın baskısına artık dayanamıyordum. Sürekli ısrarlarına artık karşı koyamadığım için yaşlı adama dayanma, mücadele etme gücü kazandıracak bir şeyler bulmalıydım. Bu zavallıya prangaya vurulmuş mahkumlara takılandan farksız olan ağırlıkları takmaktan başka ne yapabilirdim ki? Hem de hiç gereği yokken. Belki de bu ağırlıklar ayak tabanlarını biraz güçlendiriyor ama hepsi o kadar. Yapacağım başka bir şey yoktu. Zaman kazanmak zorundaydım. Bu dalavere ve oyalamalardan utandığımı düşünmeyin sakın. Başarılı olduğunu siz de görüyorsunuz. Edith bunları taktığından beri yürümesinde gelişme olduğunu sanıyor. Babası kızına yardımcı olduğum için çok mutlu. Yaptıklarımdan dolayı beni dahi bir doktor olarak görüyorlar. Mucize yarattığımı sanıyorlar. Hatta siz bile beni doktor, her şeyi bilir gibi nitelendirip sorular soruyorsunuz. Susup şapkasını çıkardı ve alnında biriken terleri sildi. Sonra muzip bakışlarla beni süzdü. Korkarım tüm bu duyduklarınız hiç hoşunuza gitmedi. Herkese yabancı olan dürüst bir insan olması gereken doktor kavramınıza ters düşen açıklamalar yaptım değil mi? Genç bir insan olarak tıp etiğiyle ilgili düşünceleriniz çok farklıydı kuşkusuz. Bu tür uygulamaların olduğunu öğrenince bir anlamda ürktünüz. Hayalleriniz yıkıldı. Çok üzgünüm ama tıbbın etikle hiç alakası yok. Her hastalık kendi başına bir anarşik eylem, doğayla bir başkaldırış. Bundan dolayı onu yenmek için elden gelen her şeyin ama her şeyin yapılması gerekiyor. Hayır, hastalara acımamak gerek. Her hasta kendini her şeyin üstünde görür, düzeni bozar. Onu yeniden toparlamak, düzeni yeniden sağlamak için her başkaldırıda olduğu gibi kararlılıkla üzerine gidilmelidir. Ele geçen her fırsattan faydalanmak gerekir. Çünkü yalnızca iyi niyet ve doğruluk bugüne kadar ne insanlığın ne de bir tek insanın iyileşmesine yardımcı olabilmiştir. Eğer bir oyalama, sahte bir tedavi yardımcı oluyorsa, bu artık bir dalavere değil, birinci sınıf bir ilaç sayılır. Bir hastama somut olarak yardımcı olamadığım sürece bu tür kurnazlıklarla zaman geçirmek zorundayım. İnanın bana Teğmen, sürekli yeni dolaplar çevirmek hiç de kolay değil. Hele bir de bu 5 yıl sürüyorsa. Ayrıca bir de bu sizin doğanıza uygun bir davranış değilse ve yaptığınızdan mutlu olamıyorsanız. Yine de iltifatlarınız için teşekkür ederim. Bu ufak tefek tombul adam büyük bir heyecan içinde karşımda duruyordu. İtiraz etmeye kalksam hemen beni yumruklamaya hazır gibi bir görüntüsü vardı. O da siyah bulutlar, kan damarını andıran bir şekilde yere ulaşan bir şimşekle yarıldı ve ardından şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Kondor birden güldü. Görüyorsunuz işte, yanıt gökyüzünden geldi. Yazık size. Bugün sizin için gerçekten zor bir gün oldu. Ne hayal kırıklığı ama. Önce onun Macar asilzadesi, sonra benim düşünceli, yardımsever, üstün yeteneklere sahip bir doktor olduğuma dair inançlarınız birbiri ardından yıkıldı. İhtiyar bunağın övgülerinin beni nasıl çıldırttığını anlamalısınız. Özellikle de edit konusunda duygusal övgüler, konuşmalar beni çileden çıkarıyor. Bu konuda bu denli yavaş gelişme sağlayabilmem benim de içimi kemiriyor. Hastalığı iyi edebilecek bir yöntemi henüz bulmuş, daha doğrusu deyişle keşfedememiş olmam beni çıldırtıyor. Suskun bir şekilde bir iki adım daha attıktan sonra bana dönüp samimi, sevecen bir tavırla ekledi. Ama bu işten elimi eteğimi çektiğimi bir an olsun düşünmenizi istemem. Aksine, özellikle bu konuda ister bir yıl ister 5 yıl sürsün, elimden geleni yapmaya kararlıyım. Ayrıca umut verici bazı gelişmeler de olmuyor değil. Biraz önce size bahsettiğim konferanstan sonra hemen o akşam Paris'te yayınlanan bir tıp dergisinde tam 2 yıl süreyle felçli olarak yatakta kalıp tek bir organını bile oynatamayan 40 yaşında bir adamın sakatlığının tedavisiyle ilgili bir makale okudum. Profesör Vieno, 4 aylık bir tedavi sonucunda onun 5 kat merdiveni yeniden rahatlıkla çıkabilmesini sağlamış. Düşünün bir defa, benim tam 5 yıl süreyle burada böyle boşa çabaladığım bir hastada 4 ay gibi bir sürede böyle bir iyileşme sağlamak. Bunu okuduğumda sizin de anlayacağınız gibi sevinçten çılgına döndüm. Tabii söz konusu hastanın hastalığı ve tedavi konusunda ayrıntılı bilgim yok. Profesör Vieno bu sonuca ulaşmak için bir dizi tedavi yöntemini bir arada uygulamış. Kanda güneş banyosu, özel bir alet ve ilaç, fizik tedavi ve jimnastik gibi. Tabii ki söz konusu hastanın hastalığının seyriyle ilgili bildiğim çok az olduğu için bu yeni yöntemin bizim vakamızda ne kadar yararlı olacağını tam olarak kestiremiyorum. Yine de Profesör Vianney'e hemen ayrıntılı bilgi almak istediğimi belirten bir mektup yolladım. Bugün Edith'i ayrıntılı bir biçimde muayene edip onun canını sıkmamın nedeni buydu. Ama karşılaştırma yapabilmek için kesin bilgilere gereksinim vardı. Gördüğünüz gibi konudan elimi eteğimi çekmiş olmak bir yana, duyduğum en ufak bir haberle bile var gücümle sarılıyorum. Kim bilir, belki bu yeni yöntem bizim için de yeni bir umuttu. Ama şu an için ancak belki diyebilirim. Neyse, çok fazla konuştum. Artık bu can sıkıcı meseledeki konuları son vermenin zamanı geldi. Bu arada istasyon binasının önüne ulaşmıştık. Konuşmamızın artık bitmesi gerekiyordu. Yine de son bir kez şansımı zorlayıp doktoru sıkıştırmayı denedim. Yani sizce? O anda ufak tıknaz adam sert bir hareketle durdu. Hiçbir şey demek istemiyorum diye haykırdı beni suçlayarak. Yani sizce gibi sözlerle anlam çıkarmayı bırakın artık. Hepiniz benden ne istiyorsunuz? Yoksa Tanrı'yla aramda telefon bağlantısı olduğumu falan mı düşünüyorsunuz? Herhangi bir şey söylemeye çalışmıyorum. Kesin olan hiçbir şey yok. Anlatmaya çalıştığım, inandığım, düşündüğüm, söz verebileceğim hiç ama hiçbir şey yok. Zaten çok fazla gevezelik ettim. Artık yeter. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. En iyisi siz hemen koşar adım geri dönün. Yoksa birazdan elbisenizde kuru tek bir nokta bile kalmayacak. Sonra da elimi bile sıkmaya gerek görmeden, belirgin bir kızgınlık içinde, nedenini bir türlü anlayamıyordum, kısa bacakları ve o anda fark ettiğim kadarıyla, düz taban ayaklarıyla hızla istasyona doğru uzaklaştı. 23. ayrımın sonu, sayfa 203.